Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak misafirlerimiz, can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la aramaya devam ettiğimiz Ailede Huzur Arayışları programı devam ediyor. Öyle demiş Mevlana, her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardan çıkar. Rabbim bizi bir arayışta, bir yanışta, bir uğraşta eylesin inşallah. Ve Fransızların da bir atasözü, uzun zaman bıkmadan arayan bir gün aramadan bulur demiş. İnşallah arayışta olduğumuz sürece nasibimizin o arayışın sonucundaki irademizin tecellisiyle sonuçlanacağını, irademiz muazzesince sonuçlanacağından eminim. İnşallah arayışta olmaya devam edelim. Bize ulaşmak isterseniz efendim ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresinden maillerinizi bekliyoruz. @munirarikan ve @erkamradio tweet adreslerinden de bize her türlü öneri, eleştiri, beğeni, istek, arzu, dilek, temenni ulaştırabilirsiniz. Dedikten sonra 2019'un 18. programına başlayalım efendim. Daha iyi bir Türkiye için daha iyi bir damat olmak. Şimdi insan normalde anneyi anlatırken normal frekansta anlatıyor. Babaanneyi anlatırken, nineyi anlatırken, henüz dede değiliz, dedeyi anlatırken, gelini anlatırken, görümceyi anlatırken, eltiyi anlatırken, ama insan kendisiyle alakalı mesela evlat olmayı anlatırken, ben de bir evladım ve evlatlarım var, farklı oluyor. Damat olmayı anlatırken de hani bu programı hazırlarken hissettim, ben de bir damadım ve kızlarımdan dolayı damat adayları var. Dolayısıyla biraz daha zorlanıyor insan. İnşallah bu zorluğa rağmen nasibinizce gönül frekansımızı titreterek devam ederiz diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, iyi bir damat olmak, iyi bir Türkiye olmakla çok alakalı bir şey. 17 milyon ailemizin yürek yakan yıkıntısında bir numaralı problemimiz şu anda aile koçluğunda gördüğüm damatların eşlerinin anne babası, yani kayınvalide ve kayınpederleri evlerine geldiğinde surat asması. Türkiye Cumhuriyeti'nin aile hukukunda damatla alakalı bir numaralı problemi bu. İki numarada eşi kendi ailesine bir şey götürürken surat asan damatlar. Üç numarada onlarla alakalı yapılması gereken bir vecibe yapılacakken bunu reddeden, buna engel olan damatlar diye gidiyor. TÜİK'in bununla yaptığı bir araştırma var. Yani gelinler kadar olmasa da, gelinler biliyorsunuz biraz daha problemli bir alan. Bunu söylerken bütün hanımefendi gelin kardeşlerimden özür diliyorum. Ah çekerek de biliyorum ve söylüyorum ki aile koçluğunda gelen vakaların hemen hemen %90'ı, bunu insaflı bir rakam %100 diyecektim de, bir şekilde geline dokunuyor, ucu bir şekilde geline değiyor. Bu anlamda damadın bunda hocam bir katkısı, etkisi yok mu? Damat faktörüne bu konu ne diyeceksiniz diyebilirsiniz. Elbette etkileşimli bir aile hayatı, damatların da bu konuda bir şeyleri vardır. TÜİK'in yaptığı araştırma işte bu kayınvalide, kayınpeder geldiğindeki surat asma, oraya gidildiğinde, onlarla alakalı bir şey yapıldığında, onlara bir şey götürüldüğünde, onlarla ilgili yapılması gereken bir şey yapılmadığında eşinin yanında olmayan damat bir problem olarak görünüyor. Şimdi bunun psikolojik, sosyolojik, ailevi altyapısına bir bakalım lütfen. Her şeyden evvel bir anne babanın, aziz dostlarım, hayatı boyu verdiği en zor kararlardan birisidir kendi kızlarının evleneceği damat adayıyla ilgili verecekleri bu karar. Çok stratejik bir karardır. Dünya varetlerini mamur edecek ya da rezil edecek, berbat edecek ya da abat edecek bir karardır. Çok da önemli, bir de kişisel de bir karar değildir. Çünkü doğacak torunlardan gelecek nesillere kadar, geçmişteki insanların alacağı duadan onlara rahmet okutturmaya varıncaya kadar, geçmişi ve geleceği ve şimdiyi de etkileyen çok çok çok önemli bir karardır. Bir düşünün, yani ilk olarak damat adayı kızlarının dengi mi? Ahlakı, inancı, itikadı, hal ve hareketleri iyi mi? Ailesi uygun mu? Yani bir karardan bahsediyoruz ama bu kararın inanın çok stratejik, böyle hani derler ya, aşağı tükürten sakal, yukarı tükürten bıyık, zülfü ara dokunan bir karar olduğu çok kesin. Ve illaki de alınmak zorunda bir karar. Hani sonuçta turşusunu kurmayacağız kızlarımızın, bir şekliyle helalinden, helal sütlenmiş aileler bulunduğunda, uygun aileler bulunduğunda kararımız bir şekilde müspet olacak inşallah, öyle düşünüyorum. Ama anne babalar olarak ailesi uygun mu? İşi gücü yerinde mi? Kızlarını mutlu eder mi? Torunlarına iyi bir baba olur mu? Aile mahremiyetini korur mu? Kendilerine bir laf getirir mi? Bütün bunların içerisinde, yani nasıl söyleyeyim, babayla annenin kafasını tarumar eden, dumura uğratan bir fırtınalar kopuyor. ne zaman bir damat adayı kapıya gelse onun kendilerine bir laf getirip getirmeyeceğiyle alakalı, kızlarına zulüm edip etmeyeceğiyle alakalı, kendileriyle ilgili umursamaz olup olmayacağıyla alakalı, duyarlı, sorumlu, hassas ve merhametli olup olmayacağıyla alakalı kafalarında böyle deli hassas sorular oluşur. Deli sorular dediğim hani sorular akıllı da sonucu itibarıyla insanı değerlendiren bir yapıya döndüğü için bu hassas sorular anne babanın kızlarıyla alakalı inanılmaz bir şekilde yürek yakan, yürek yaralayan, zihni böyle dumura uğratan bir fırtına oluşturur zihinlerde. Ve kızı vermek, kızı almak da çok da kolay olmaz. Yıllarca besleyip büyüttüğümüz, düşünün can dostlarım, o can kuzu yavrunuzla alakalı, onun bundan sonraki hayatını oluşturacak olan evliliğiyle alakalı, bir de hani aşkın gözünün kör olduğunu düşünün, kızlarımızın bu konuda verdiği kararın her zaman %100 uygun olmadığından da yola çıkarak böyle kaygılarımızın da olduğu bir aşamada doğru karar vermenin hiç de kolay bir şey olmadığını biliyorum, görüyorum, tecrübe ediyorum. Aile koştuğunda gelen vakalardan yaşıyorum. Dolayısıyla ilk başta şunu bilmemiz lazım. Bu karar çok önemli bir karar. Dolayısıyla burada karar almak, karar vermek kolay. Ama Türkçenin kendi yapısı içerisinde hani böyle diyoruz, karar aldım, karar verdim. Ama İngilizce'deki o tabiri çok seviyorum. Ne olur bir İngiliz hayranlığı gibi düşünmeyin bunu. Onlar decision making derler, karar yapmak. Yani decision, karar dediğimiz şey, making yapmak, decision making. Taking the decision or giving the decision değil. Yani kararı vermek ya da karar almak değil. Karar yapılan bir süreç. Burada gönlünüzü ferahlatan ilk tavsiyem şu olsun ki, böyle bir damat adayı kapınızı çaldığında, çünkü damat dediğimiz şey hukuku aynı zamanda anne babaya göre incelenmesi gereken kişi olduğuna göre, böyle birisi kızınızla alakalı kapınızı çaldığında ne karar alın ne de karar verin aziz dostlarım. İngilizlerin o tabirindeki decision making'i, karar yapmayı tesis edin. Aile büyüklerinizi toplayın, akrabalarınızı toplayın, sözüne güveneceğiniz üstadları, hocaları, bununla alakalı kızınızı çok iyi tanıyan insanları, bunların ortak bir fikrini alarak oluşturduğunuz bir karar sizi yangına götürmeyecektir. Can dostlarım, iyi damat dediğimizde, damat ki aynı zamanda hanım kızımızın eşi, bu damat dediğimiz, hani evlendireceğimiz kızımızın eşi, bu itibarla aynı zamanda bir eş ama eşinin anne babasına göre durumunu inceleyeceğimiz için, eşin anne babasına göre ne oluyor? Yani kayınvalide ve kayınpederine göre, yani yeni akrabalık açısından bakacağız. Yoksa damat kendi anne babasıyla alakalı bir çocuktur. Anne babası da kendisinin anne babasıdır. Hani bir çocuk hukuku olarak bakmayacağız. Damat dediğimiz şey kayınvalide ve kayınpederin çocuğu olmuş oluyor. Gelin nasılsa kayınvalide, kayınpederin kızı oluyorsa, bu damatla kayınpeder ve kayınvalidenin yeni oğlu oluyor. Bu anlamda o yeni oluşan hukuk açısından bakacağız. İyi bir damat nasıl olur sorusuna vereceğimiz cevapta. Her şeyden evvel iyi bir damat bir hanımefendiye talip olmadan önce kendisini iyi yetiştiren bir damattır. Yani İyi yetiştirmemişse bir insan ya geleceğe dair umutları yoktur, ya evliliğe dair umutları yoktur, ümitleri yoktur, ya hayatı planlamamıştır ya da zaman ve yaşam yönetimini, hayat yönetimini bilmiyordur, vaktini beyhude geçirmiştir, güzel bir hayat yaşamamıştır. Rüzgarın önünde bir sonbahar yaprağı gibi uçuşup gitmiştir. Bu anlamda kapınıza böyle bir sonbahar yaprağı, bir hazan yaprağı düştüğünde hüzünlenmemeniz adına kapıyı ilk başta kapatın. Planlaması iyi olmayan, kendisini yetiştirmeyen bir damadın o evde işinin olmadığını düşünüyorum. Yani bir numarada bu vardır. Kendisini iyi yetiştirdiği her halinden belli oluyorsa kapının açılması gerekiyor birinci adımda. Bilgi sahibi olan, evlilikle alakalı hazırlıklar yapan, bunu sadece maddi açıdan söylemiyorum. Kaldı ki maddi açıdan hazırlıklar yapılması da örfümüze göre olmayacak şey değildir. Olması gereken bir şeydir. Dolayısıyla yani örfümüzde evlilikle alakalı maddi açıdan da fiziksel açıdan da hazırlık yapılması örfe ters, geleneğe ters ya da hayatın akışına ters bir şey değil. Elbette güzel ama bunu ön şart olarak ortaya koymayın diye söylüyorum. Hayatın bir garantisi yok yani. Köşk gösterir, bir gün sonra ne olacağı belli değil. Çok muhteşem bir vücut gösterir, bir gün sonra ne olacağı belli değil. Ama siz kendi inancımıza göre uygun olan, kendi geleneğimize göre uygun olanları seçtiğinizde en azından bazı varlıklar gitse de gönlünüz ferah olur. Öbür türlü keşkelerle gönlünüzü harap edersiniz. Keşke şöyle birine verseydim, keşke böyle birini kabul etseydim diye. Dolayısıyla istikrarlı bir şekilde itikadımızda yer alan unsurlara dayanarak seçimleri, tercihleri yaptığımızda şöyle düşünün. Yani kötü bir yere gidiyorsunuz, başınıza bir iş geldi yolda. Bir de çok çok çok sevdiğiniz muhteşem, mübarek bir zatı ziyarete gidiyorsunuz. İlim yolculuğundasınız. Ticari anlamda çok helal rızıklı bir anlaşmanın peşindesiniz. Eşinizin annesi hastanede ziyarete gidiyorsunuz. Bir de ikinci aşamada söylediğim bu yolculukta başınıza bir şey gelse, hani birincide ah keşke oraya gitmeseydim dersiniz ama ikincide ah keşke oraya gitmeseydim demezsiniz. Her şeyde bir hayır var dersiniz. Allah'ın oradaki muradını düşünmeye gayret edersiniz. Bu anlamda evlilikle ilgili hazırlıklar yapan bir damat, iyi bir damat dediğim şey, ön şart olarak bunu koşmadığınız sürece o kendi hazırlığını yapmışsa, hazırlıklı olmak da bir sıfır önde başlamasıyla alakalı bir güzelliktir, bir kolaylıktır. Bu anlamda bakmak lazım. Kendini evliliğe hazırlayan bir damat. Evlilikle alakalı, yani şöyle, akıllı kayınpederler çok akıllı sorularla bundan sonraki kuracağı yuvada neler yapacağıyla alakalı böyle küçük küçük fikir sahibi olurlar. Bunu en iyi yapanlar kaliteli, akıllı ve bilgili profesyonel satıcılardır. Onlar satışın bir sonraki hamlesini, ne olursunuz yanlış anlamayın, bunu kızlarımızın evliliğini haşa bir satış olarak görmüyorum. Sakın yanlış anlamayın gönül dostlarım. Yanlış anlamayacağınızı biliyorum ama yine onu bir parantez içinde o güzel gönlünüzü arz edeyim dedim. Teşbihte hata yok derler atalarımız. O manada o profesyonel satıcılar satışın ilerleyen aşamasında bir sonraki adımı kurabilmek adına öyle hamleler yaparlar ki, tıpkı öyle bu evlilik akdinin nasıl ilerleyeceğiyle alakalı akıllı kayınpederler de öyle hassas, öyle kritik sorular sorarlar ki oradan gerekli cevabı alırlar ya da alamazlar. Bu anlamda damat adayının kalitesiyle alakalı bir puan verirler. Dirayetli bir damat iyi bir damattır. Ahlaklı bir damat, sabırlı bir damat, sevecen ve sempatik bir damat iyi bir damattır. Şimdi ahlakıyla alakalı, ahlakın tamamen domuru orada bir Türkiye'de. Dün babacığımla konuşuyordum. Osmani İmotip'le alakalı bir örnek verdi. Evladım dedi, bir tören yapıldı. Beni törene çağırdılar. Babam da oranın eski müdürlerinden birisi. Ama ezan-ı Muhammediye okunurken herkes bir şekilde şarkıyı, türküyü tutturmuş. Evladım bari siz yapmayın, burası İmam Hatip dedim. Pek de sözümü dinleyen de olmadı gibi ağlamaklı bir şekilde anlatıyordu bana dün. Gittiğim yerlerde maalesef bunu görüyorum. Bahçesinde ezan okunurken top koşturulan, maç yapılan ve hocaların da etrafında buna tempo tutup, alkış tutup bir şekliyle tezahürat yaptığı, bakın öğrencilerin demiyorum, hocaların da ezan-ı Muhammediye okunurken bu maçı, bu artık neyse müsabakayı teşvik ettiği, desteklediği okullar görüyorum gittiğim Anadolu coğrafyasında. Herhalde ahlakla alakalı kraliçeden, İngiltere kraliçesinden mi öğreneceğiz? Bunu Twitter'da çok paylaştım biliyorsunuz, bilenler için hatırladınız ama bilmeyenler için şöyle tekrarlayayım. Kraliçe Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye geldiğinde Kozahan'da Bursa ziyaretinde ezan-ı Muhammediye okundu Bursa Ulu Camisi'nden. Can dostlarım 7-8 dakika çatalı kaşığı bıraktı, ezan-ı Muhammediye dinledi. Protokol uyardı efendim, hani kraliçe çünkü şeyde protokol kurallarında uluslararası diplomasi uygunsuz bir durumda yemekten eli tek çeker yanlış anlaşılmasın diye. O da minareleri gösterdi, elini kalbine götürdü, huzur ilahi de çok güzel bir şekilde onu dinledi. Ve ben o günden bu yana hep yazarım, çizerim, Twitter'da paylaşırım, sosyal medyada paylaşırım. İslami edebi adabı kraliçeden mi öğreneceğiz diye. Keşke öyle olmasa tabii, kendi kadim değerlerimize değer versek. Bu anlamda ahlaklı olması damat adayının kayınpeder ve kayınvalide açısından önemli bir unsurdur. Sabırlı olması, bunu bir şekilde tartarsanız, sevecen ve sempatik olması. Şimdi balayı döneminde, isteme döneminde, seremoni tören döneminde bu aşamada insanlar yüzünü çok belli etmiyor. Bu arada işte araştırma çok önemli bir unsur aziz dostlarım. Araştırıp damat adayının sevecen ve sempatik olup olmadığıyla alakalı, bize öyle davranabilir ama özünde öyle değildir. Yüz görümlük yapıyordur, geçici bir dönem için yapıyordur, öyle değildir. Ya da bazen şöyle oluyor, çok somurtkan ama anne baba bunu strese veriyor. Ya işte yeni tanışmanın stresiyle böyle, aslında böyle değildir diye. Halbuki sinyali verdi işte damat, tamamen öyle. Sonra da ne kadar asık suratlı bir damada vermişiz kızımızı diye hayıflanıyor, dizini dövüyor ama o da çözüm değil. İletişimi güzel bir damat, her şeyden evvel güzel bir damattır aziz dostlarım. Bilgili, saygın, kibar. Kibarlık da burada çok önemli. Eskiler buna çok önem verirlerdi ama şimdi ben kibarlıkla alakalı derslerde çocuklara soruyorum. Gittiğim seminerlerde, okullarda kibarlık ve nezaketle alakalı bir ders alıyor musunuz diyorum. Hanım kızlarımız da böyle bir zarafet dersi almamışlar. Beyefendi erkek kardeşlerim de bununla alakalı çocuklarımız bir ders almamışlar. İşte din kültür ahlak dersinde bir ünite olarak geçiyor. O kadar. Ondan sonra yollardaki magandalıklar, yollarda gördüğünüz o iğrenç durumlar bundan dolayı çıkıyor diye düşünüyorum. Örnek aldıkları diziler, filmler, çizgi filmler, oynadıkları oyunlar maalesef o kibarla yok eden bir kurguyla yapıldığı için bir üniversitede bilimsel araştırma yapılmış bununla alakalı. Aziz dostlarım lütfen kulak verin bu cümleme. 17 çocuk kanalı var Türkiye'de, 11'i yabancı kanal. 17 kanalın 11'i yabancı kanal. Yabancı kanallarla alakalı bir gönlü güzel öğrencimiz araştırma yapmış. %84 şiddet eğilimli içerik var. Çocuklarımızın hard diskinin en böyle silinmez kayıtları aldığı ilk 4 yaşa kadar, ilk 5 yaşa kadar izledikleri, özellikle karşısından yemek yerken bile kendilerini alıkoymadıkları, hipnotize olmuş şekilde öyle ekranlara baka kaldıkları bir Türkiye'de 17 kanalın 11'i yabancı ve yabancıların %84'ünde şiddet içerikli unsurlar var. Bunu bir değerlendirmenizi istirham ediyorum. Çocuklarımızla alakalı iş adamlı kardeşlerime, eli para tutan, kasasında para olan kardeşlerimize illa milyar dolarınız olması gerekmiyor. Birer milyon dolar ortaya koyarak da güzel bir filmin yapımcısı olabilirsiniz. Ortaklaşa 300-500 kişi bir araya gelerek de bir şey yapabilirsiniz. Bereket birliktedir, birlik olmaktadır. Ortaklıkta çok büyük bir bereket vardır. Can Boyner'in babası söylemişti galiba bunu. Çarşı uzadıkça nasip artar. Rekabetten korkmayın. Yani daha fazla olunca sizden daha fazla gidecek anlamına değil. Daha fazla ortaklık size daha fazla maddi ve manevi kazanca da ulaştırabilir. Bu açıdan bir numarası, ilk üçü söylüyorum. Bu da Harvard'ın bilimsel bir araştırması. Günümüz dünyasında çocuklarımızın karakterini şekillendiren bir numarada çocuk oyunları var, bilgisayar oyunları. İki numarada 3D animasyon filmleri var. Üç numarada normal filmler var. Ve liste böyle gidiyor. Yedi numarada oyun oyuncak var. Ama ilk 10'da da yokuz, ilk 20'de de yokuz. Az belkader bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlar bozuyor, biz tamire çalışıyoruz. Bunda da yeri gelmişken parantez açıp bunu söylemek zorunda kaldım. Kibarlıkla alakalı, kibar çocuklar yetiştiremiyoruz. İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi çocuklar yetiştiremiyoruz. Eski Türk filmlerinde kalan böyle bir şey olarak kalıyor. Damat itibar sahibi bir kişi olmalıdır. Yani bütün bunları anlattığım, bütün bu unsurları, sabrı, sevecenliği, iletişimi, bilgiyi, saygınlığı, kibarlığı herhalde özet olarak şahsiyetli, kişilikli, kimlik sahibi bir damat diyebiliriz. Ve bir ailenin kızına talip olduğunda, onların kapılarını çaldığında o ailenin gözünde maşallah ne güzel bir insan kızımıza talip olan, ne kadar şahsiyetli bir insan kızımıza talip olan insan dedirtecek bir kişiyle sahip olmalıdır. Ailenin bütün üyeleri bir araya gelip maşallah demelidir. Maazallah dememelidir. Niye geldi dememelidir. O olmaz diye zaten eve çağırmamazlık etmemelidir. Beklemelidir, yolunu gözlemelidir. Ve bu anlamda ben iyi damat olmayı anlatıyorum ama kayınvalide ve kayınpederlerin de duası olmalıdır damatla alakalı. Allah'ım hayırlı bir damadı kapımızı çaldır ve kızımızı hayırlı bir eşle evlendir. Duyu haritini mamur eyle diye bizim de özel dualarımızın olması lazımdır. Buraya kadar anlattığım dostlarım, aziz dostlarım, damat özelliğinin gizli öğesinin sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Yani sorumlu olan bir damat itibar sahibi, saygın, kibar bir kişiliğe oluşturmuştur. Kendisini iletişimini güzelleştirmiştir. Ahlaklı ve dirayetli ve sabırlı olmuştur. Sempatiktir. Kendi evliliği hazırlamıştır. Bununla alakalı kendisini yetiştirmiştir. Bilgi sahibi olmuştur. Bütün bunların özeti tek bir kelimeyle özetlemek gerekirse sorumlu damat. Yani İyi bir damat demek ki sorumluluk duygusuna sahip olan bir damat. Peki acaba şu anda damat adayı çocuklarımız var. Biz o sorumluluk duygusunu çocuklarımıza verebiliyor muyuz? Erkek adamın gün gelip evlenince aşikar. Gelecekte kuracağı yuvaya şimdiden hazırlanan bir insan, böyle sorumluluğunu idrak etmiş bir insan, şahsiyetli, kişilikli, kimlikli bir insan yetiştirebiliyor muyuz? Kendisine güvenilir, sözüne itibar edilir bir çocuğumuz var mı ki o çocuk el kızının kapısını çaldığında oraya damat olabilsin? Yani iyi damat derken öncelikli olarak anne babasının testinden de geçmiş, onların da hayır duasını almış, onların gözünde de haza insan dediğimiz bir kişilik iyi bir damat oluyor. Ötesi boş. Bu anlamda İyi damat kendi anne babasına da saygılı, sevgi dolu ve dikkatli davranmalı. Ya da kendi anne babasına da iyi davranan bir damat, kayınvalide, kayınpedere iyi damat olabilir. Kurumsal müşteri yönetiminde eski müşterileri elde tutmayan yeni müşteri kazanamaz kuralı vardır aziz dostlarım. Anneannem rahmetli de derdi, eskisi olmayan yenisi olmaz yavrum. Dolayısıyla eski müşterilere olan tavrınız önemli. Aynen böyle kendi anne baba eski müşterimiz bizim, eskimeyen müşterimiz. Onları mutlu edemeyen, onlara saygı ve sevgi çerçevesinde davranmayan kişi anne baba yerine ikame edeceği, sonuçta kayınvalide, kayınpeder onların ikamesi. Kaimu peder yani ikame olan baba, kaimu valide, onun anne yerine geçen anne. Onlara ne kadar iyi olabilir ki? Bu açıdan damadın kendi anne babasına davranışının damadın iyiliğiyle alakalı önemli bir gösterge olduğunu düşünmemiz lazım. Hazreti Hatice validemizden Resulullah Efendimiz'in bir hadis-i şerifi rivayet olan diyor ki evlenecek olduğunuz kızlar için araştırma yapınız. Şimdi Türk toplumunda ben bakıyorum yani araştırma olunca hocam hafiye mi tutuyorlar işte dedektif mi tutuyorlar bizim gizlimiz saklımız zaten yok ki gelip bize sorsalar ki hayır. Sizler de iyi bir kayınvalide kayınpederseniz bir kere bu araştırmanın dayanağının Allah Resulü'nün sözü olduğunu bilerek iyi ki bu hadis-i şerifi de ihya etmişler, iyi ki de bu hadis-i şerife uymuşlar, iyi ki de bizi araştırmışlar detaylı bir şekilde demeniz lazım. Öyle diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlenecek olduğunuz kızlar için araştırma yapınız. Çünkü kadınlar erkek kardeşlerine, kız kardeşlerine benzeyen çocuklar doğururlar. Bu ne demek? Evlenecek olduğunuz kızların ailesinde derinlemesine bir araştırma yapınız. Onların akrabalarına bakınız. Erkek kardeşlerine bakınız, kız kardeşlerine bakınız. Onların hayatına bakınız demek aynı zamanda. Aynen böyle. Erkekler de kendi babalarına ve kardeşlerine çekecekleri için elbette kardeşlerle ilgili kişilik ve karakter farklılıkları bir elin bir parmağı, beş parmağı birbiriyle bir değil denir ama aile ortamında büyüyen, aynı aile ortamında teneffüs eden havayı, aynı çevreden etkilenen, aynı anneden doğan ve aynı annenin sütüyle beslenen çocuklardan bahsediyoruz. Bunların karakter ve kişilikleri elbette birbiriyle etkileşim içinde olacaktır aziz dostlarım. Bu açıdan damat adaylarının ailesinin de iyi olmasına bakılır. İyi damat demek, iyi aileye sahip bir damat demek aynı zamanda. Ailesine de bakılması gerekiyor. Bataklık ve çöplükte de gül yetişir ama nadirattandır. Laleler lale bahçesinde, lalezarlarda, güllerde, en güzel gülistanda yetişir. Bu açıdan aile önemli bir mihenk taşıdır. Ailesinin de iyi olmasına bakın. Günümüz gençleriyle alakalı şu anda damat programındayız ama hani iyi bir damat nasıl olur bölümündeyiz programın. Çocuklarımızın en büyük zehabının ya iki gönül bir olunca samanlık seyran oluyormuş. Ben buna deliler gibi aşığım. Bu hayatımın aşkı benim bir tanem, kıymetlim, tatlım falan diye böyle bir halüsinasyonik böyle bir zehaba kapılarak kendi şeylerinde ilerlemeleri. Hayır öyle değil değerli kardeşlerim. Evlenecek olan değerli genç kardeşlerim. Aile sizin o aşkınızı destekleyecek ya da köstekleyecek. Aşkınızın ölümsüz aşk olmasıyla alakalı yakıt ailelerden alınıyor. Dolayısıyla küfüvet dediğimiz şey de birazdan anlatacağım ama ailelerin de denkliğiyle alakalı, ailelerin de saygınlığıyla alakalı o da bir mihenk taşınız olsun. Sadece aşkınıza bakmayın eğer tecrübeye güveniyorsanız. İyi damat, her şeyden evvel aziz dostlarım işi yokuşa süren ve zorlaştıran kişi değildir, kolaylaştıran kişidir. Resulullah Efendimiz başka hadisinde öyle buyuruyor. En hayırlı nikah kolay olandır. Eğer kolaylıkta keramet varsa, kolaylık hayırsa, hayır kapısıysa düğünün gidişatında, törenlerin, seremonilerin, her türlü bu gidiş gelişlerin, davetlerin içerisinde kolaylık damadın çevresel etki ve tesirlere kapılıp kapılmadığının da bir göstergesidir. Yani iyi damat bence el alem ne der kaygısından kurtulursa, el ne der kaygısından kurtulursa, bu kaygıdan kurtulursa iyi damattır. Çünkü bunun diğer göstergesi şahsiyetli olmakla alakalıdır. Eğer damat adayınızda kapınızı çalan kızınızla alakalı talip olan talep sahibi kişiyle alakalı şahsiyetliyse, onurluysa, bilgiliyse, bilgeyse, tecrübeliyse, görgülüyse, kibarsa, kültürlüyse, kendini yetiştirmişse devam edin sayın bir sürü madde. Hülasası bunun el ne der kaygısından kurtulup asıl bununla alakalı benim dinim, inancım, geleneğim, görüneğim, kabul gören şu andaki çevresel örfüm doğrultusunda bir güzellik yapacağım. Yoksa el alem şunu dedi, el alem bunu dedi. Bu devirde düğün salonunda da olmazsa olur mu? Çalgısız olursa da olur mu? İçki verilmeden de olunur mu? Bilmem kapalı gelinlik ne demekmiş? Şöyle de olmazsa olur mu diye. Bu tür zehaplara kapıldığı anda iş bitmiştir. Dolayısıyla arada sorduğunuz sorularla bu şahsiyetin varlığından emin olup olmamanız sizinle alakalıdır. Sizin algınızın da bunun açık olması lazım bir kayınpeder, kayınvalide olarak. Halden anlayan bir damat, Allah karşımıza çıkarsın diye dua edelim. Halden anlayan bir damat olmak lazım. İyi bir damat, fiziksel manada, biyolojik manada yaşını geçirmemiş bir damattır aynı zamanda. Yaşı başını almış erkeklerimizin hakkına girmek istemiyorum. Var Türk toplumunda yani maalesef 40'ından 50'sinden 60'ından sonra evlenmek isteyen. Şimdi burada evlenmiş ve eşi vefat etmiş, evlenmiş ve başına bir hal gelmiş, evlenmiş ve işte bir şekilde imtihan olmuş erkekleri kastetmiyorum. Bu durumda evlilik zaten kaçınılmaz. Bunu kastetmiyorum ama hep bekar kalmış. Evlenmeyeceğim demiş ama 30'undan 40'ından 50'sinden sonra evlenmek isteyen damatları kastediyorum ben. Vefat ve özel durum, hastalık falan bunların dışında. 60-70 yaşından sonra okuma azmi gelmiş ve ilk orta, lise, üniversite diploması alan ihtiyar dedelere benzetiyorum ben bu tür damatları. Yaptıkları helal mi? Evet. Güzel bir şey mi? Elbette. İlim kötü bir şey değil. Kendilerine bir güç verir mi? Evet. Bununla alakalı motive eder mi? Bir yaşam enerjisi verir mi? Evet. Aldıkları diploma bir işe yarar mı? Hayır. Yani o diplomayla ne yapacaksınız? Sadece kendinize bir tatmin. Dolayısıyla bu evliliklerin de, ilerleyen yaşlarda yapılan evliliklerin de, özellikle kız kardeşlerimi buradan uyarmış olayım bir aile koçu olarak, yaşı geçmiş bir insanla, şimdi bakın onların hakkına, hukukuna girmek istemiyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Geneli söylüyorum. Yaşı geçmiş bir insanla evlenmek durumunda kalmışsanız bir şekilde, bu kader bazen mukadderatta vardır, böyledir. Siz de belli bir yaştan sonra hidayete ermişsinizdir. Sizin de illa hidayet konusu değil, belli bir yaştan sonra evlilikle alakalı ufkunuz açılmıştır, kararınız değişmiştir, tamam. Ama hemen karar vermeyin. Buradaki stratejik kaide bu. Hemen karar vermeyin. Birazcık bu konuda hassas olun. İnceleyin, sık dokuyun. Biraz daha fazla istişare edin. Biraz daha süreyi hayırlı işlerde acele etmek sünnet ama burada hayrı elde etmek adına birazcık daha uzatın. Söz kesmeye geldilerse 2-3 defa gelmelerini sağlayın. Tatlayanacakse biraz daha ilerletin. Nişan yapılacaksa arayı biraz açın. O dönem içerisinde gelmeler, gitmeler, tanışmalar karakteri ortaya koyar. Benim itikadım şudur ki Rabbim sinyal vermeden bir müdahalede bulunmuyor. Sinyalleri okuyup dekoderiniz iyi bir çözücü ise sinyalleri okuduğunuzda o güzel gönlünüze sorarak anne babanızla da el birliğiyle o sinyali okuduğunuzda olumluysa bizim buradan ahkam kesmemiz söz konusu değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz bir adam sizin söz sahibi olduğunuz bir kıza talip olursa onu evlendirin buyuruyor ya. Onun için yani ilk kural kapıyı açmakla alakalı bu. Sahabe Efendimiz sormuş hemen, erkekte zenginlik ve makam gibi noksanlıklar olsa ne yapalım? Yani Resul Efendimiz aynı cümleyi 3 defa tekrarlamış. Onu evlendirin. Yani dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz bir adam sizin söz sahibi olduğunuz bir kıza talip olursa onu evlendirin. Onu evlendirin, onu evlendirin. Dolayısıyla hocam peki bu çok yaşlı biriyse dediğinizi duyar gibi oluyorum. İnancı tam bir insanın evliliğini geciktirmesi çok uygun bulunmamış. Yani bugün baktığımız zaman aziz dostlarım, can dostlarım, erkeklerde 26-27 TÜİK'in son araştırmasında, kızlarımızda da 23-24 ama bu her yıl 1 yaş, 2 yaş atıyor. 5 yılda bir 2-3 yaş mutlaka atıyor. Bu çok önemli bir unsur. Yani kızlarımız diplomayı, kariyeri evliliğe tercih ediyor. Evlenen çocuklarımız iş yerinde çalışmayı çocuğa tercih ediyor. Dolayısıyla neslimiz, nesebimizin gidişatıyla alakalı gidişat fıtrata uygun değil. Bizim geleneğimizde biyolojik olarak da böyle, bilimsel olarak da böyle. Ne kadar erken o kadar iyi. Evlenme yaşının yükseltilmesiyle boşanma oranında da bir artış kaçınılmaz. Yani ne kadar yüksek yaşta, ileri yaşta evleniyorsa boşanma da o kadar fazla oluyor eldeki bilimsel verilere göre. Dolayısıyla bu evlilikteki bazı değerlerin biraz daha dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Erken evlilik biz biliyoruz ki biyolojik olarak iyi ama şu anda erken evlilikle alakalı maalesef bir takım medyanın, malum kesimlerin kadını daha fazla kendi sömürgeleri olarak kullanmak adına evlilikten uzak tuttuğu ama fuhşiyatı serbestleştirdiği, flörtü serbestleştirdiği, bir günlük bir gecelik ilişkileri kaçamak olarak böyle çok basit böyle söylerken bile insana hoş gelecek bir şeyle tatlı bir kaçamak diye de ekliyorlar buna. Bir günlük bir kaçamak diye de böyle şirinleştiriyorlar ama bir kişi şu anda yeter ki hele bir evlenmiş olsun, belli bir yaş sınırında değilse işte epey bir 7-8 bin şu anda bununla alakalı tutuklu aile travması yaşayan, aile dramı yaşayan erkekler var, genç damatlar var. Bununla alakalı çocukları olmuş, eşler mazlum bir şekilde boynu bükük evde bekliyor ama gidip alenen ulu orta fuhşiyata bulaşmış, bir sürü kadınla yatmış kalkmış, çok özür diliyorum bu kelimeler için. Onlar da serbest medyada boy göstererek gayet de mutlu, gayet de rahat bir şekilde poz vermeye devam ediyorlar. Bu anlamda sadece şunu bilmenizi istirham ediyorum. Bilimsel manada bunu Batı bizim itikadımız gibi kabul etmese bile bilimin hakkını veriyor. Evlenme yaşı yükseldikçe boşanma oranı da artıyor. Dolayısıyla burada biyolojik olarak, genetik olarak erken evliliğin çok iyi olduğunu biliyoruz. Fuhşiyatın önlenmesi açısından iyi olduğunu biliyoruz. Günaha ve haramlara düşmemek adına erken evliliğin çok iyi olduğunu biliyoruz. Bir de kişilik ve karakterin daha henüz yeni yeni şekillenmeye başladığı bir dönemde evlilik, eşlerin birbirine anlaşmasını, birbirinin huyuna suyuna gitmesini, birbirine kolaylık göstermesi olarak sonuçlanıyor. Ama karakter şekillenmiş, çok özür diliyorum bu kelime için, kartlaşmış, artık kemikleşmiş, ondan sonra belli bir yaştan sonra da ne o onun dediğini kabul ediyor ne de öbürü onun dediğini kabul ediyor. Aile saadeti de çatırdamış oluyor. Günümüz dünyası maalesef bu erken evliliği kötü olarak lanse edip ve maalesef esef ala esef, esef üstüne esef bizi de buna inandırdığı için bizim de şu anda kendi anne babalarımıza baktığımızda, toplumsal manada kendi değerlerimize baktığımızda aman hocam erken yaşta ne yapacaksın falan diyen ailelerin epey bir fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir de bunu söylerken evliliğin önüne kariyer konmuş. Daha tatlı bir havuç ön tarafta. Havuç sopa şeyiyle, hani motivasyonuyla. Koşuyorsunuz, sopaya bağlı bir havuç zaten size bağlı. O fotoğrafı bir düşünün. Sırtına bir sopa bağlamışlar. Öne doğru biraz gidiyor, bir metre önünde. Ucuna da bir iple havuç sallandırmışlar. Çocukcağız o havuca kavuşmak umuduyla koşuyor. Koştukça havuç da ondan bir adım önde koştuğu için yakalaması mümkün değil. Şu anda biz çocuklarımızın önüne bu havuç motivasyonunda kariyeri koymuşuz, işi koymuşuz. Üniversiteyi, sınavı, master'ı, doktorayı, akademik kariyeri, iş yerindeki bilmem satışı, oradaki primi hak getire ki çocuk yetiştirmeyi, evlenmeyi, bir eşin gönlüne girmeyi, aile saadetinde kayınvalide, kayınpeder gönlünü almayı, hele hele akrabalarla alakalı iyilik yapmayı hak getire gibi bir durum olmuş. Evliliğin önüne bu kariyer engeli konulduğu sürece de oku emri oku da okuya dönmüş. İç güç vesaire derken yaş gelmiş, kemale ermiş. 30-35 yaşından sonra da artık gel evlen kolaysa ya da evlen hadi gel değiş ya da değiştir kolaysa gibi bir durum olmuş. Bu açıdan iyi bir damat davul dengi dengine sırrınca dengine sahip olan bir damattır. Yani siz tartarsınız aşağı yukarı. Zaten kızınızı biliyorsunuzdur aziz dostlarım. Gelen damat adayının bir kız babası olarak ölçümünü, tartımını yapıp puanını verirsiniz. Buradaki denkliğe bakıp bakmadığını da en iyi siz bilirsiniz. Dengine bakmayan bir damat size denk değildir. Size denk hareketler de yapmayacaktır. O anlamda bu sizin için bir kıstas olsun. Can dostlarım, İyi damat, hani bu davul bile dengi dengine sarınca demiştik ya, dolayısıyla kız babasını bu anlamda zor bırakmayan damat, bugün denkleri olarak kızlara talip olan, araya hatırlı insanlar koyan, bir şekliyle de insanları iki adı bir de bırakan damatlar biliyorum ben. Şimdi denkleri olan kızlara talip olmuşlar, öyle görünüyor ama araya koydukları o hatırlı kişiler denkleri aslında. Onlar onları öne sürerek kendi denksizliklerini onunla denklemeye çalışıyorlar. Onun içinde bakıyorum, işte düğünlerde de bunu görürsünüz. Sanki üst düzey insanlar geldikçe aile muhabbeti artacak. Size bir aile koç olarak tavsiyem, üst düzey insanları düğününüze çağırmayın. Bunu insani anlamda da söylüyorum, İslami anlamda da söylüyorum. Nazar haktır aziz dostlarım. Nazara geliyor çocuklarımız, yazıktır yani. Bir de vakti yok yani bu konuda hatır koymayın. Cumhurbaşkanımızın haşa yerine burada konuşacak değilim ama Cumhurbaşkanımız işte şu anda başbakanımız yok ama eski başbakanımız, onu da sıklıkla çağrıldığını biliyorum. İşte bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, yani belediye başkanı kıymazsa çocuk mutlu olmayacak mı? Böyle bir durum yok. Yani gösteriş şeklinde değil de mesela büyük insanları çağırın düğününüze. Kimleri biliyor musunuz? Ulemayı çağırın. böyle gizli saklı kalmış meczup gibi insanlar vardır. Böyle onları çağırın. Fakir fukarayı çağırın. Şu anda çocuklarını emziren anneleri çağırın. Akrabanız arasında böyle varsa doğaya muhtaç olan, sabi bebelerden oluşan bir akraba grubunu çağırın. Komşuları çağırın. Kapıcıları çağırın. Bunu küçümsemek adına söylemiyorum. Ama hani kariyer şeyinde apartmanda çok büyük bir iş adamı varsa onu çağırıyoruz. Ama asıl o canlı davetiyenizden o kapıcınızda verdiğinizde hayat kalitenizin daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Göze gelmeyin. Nazar haktır. Hani bununla alakalı hadis-i şerifler de var. İnsanların ölümüyle alakalı bir mezarlığı dolaşırken Resul Efendimiz'in söylediği ayet-i kerime de var. Bununla ilgili benim tavsiyem göze gelecek işlerden kaçarak çok böyle insanların göz önünde olup gazetelere manşet olup şaşalı tantanalı düğünlerle büyüklerin siyasi anlamda söylüyorum büyüklerin geldiği değil horlanan hakir görülen basında aleyhine bir sürü yazılar çıkan bu da şunu dedi şu da bunu dedi eleştirilen hor hakir görülen hocalarımız onlar olsa inanın çok daha iyi. Ve bu konuda iyi damat dediğimiz zorlama yapmayan damat, zora talip olmayan damat. Denkse zaten bu zor değildir. Herkes bunu uygun görecektir. Zor uygun görülmeyendir. Bunu anlayıp üçten fazla da kapı çalmayan damat bence iyi bir damattır. Hadis-i şerifte denklikle alakalı aziz dostlarım, hani nasıl ki imanlı, ahlaklı kişiler olduğunda bir tavsiye vardı. Denkleri çıktığında kızlarınızı evlendirin. Musibet ve engellerin gelmesini beklemeyin buyuruyor Resulullah Efendimiz. Musibetten neyi kastettiğini anlayacak durumdasınız. Yani fuhşiyatla alakalı zaten o musibetin daniskasını şu anda sosyal hayatta, içtimai hayatta yaşıyoruz. Dolayısıyla engel dediği de evlendirmeye evde bırakıp daha sonra da evliliğin engel haline geldiği bir sosyolojik durum olmasın diye bu şeyleri görmüş ve söylemiş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu unutmayalım. Küfür dediğimiz şey denklik evlenen erkeğin ve talip olunan genç kızın birbirinde aradıkları işte nesepti, dindi, diyanetti, hürriyetti, mal hususu gibi bu tür hususlarda müsavi ve denk olması, hiç eşit olma hususlarıdır. Kefaat dediğimiz bir denklik de vardır. Bundan maksatsa eşlerin böyle birbirini incitmeden gönül huzuru içinde böyle evlilik hayatını sürdürmeleri, manevi noktada birbiriyle ortak bir bağ kurabilmeleri, ortaklaşa bir hayat yaşayabilmeleri, gönül huzuruyla bu hayatı devam ettirebilmeleridir aziz dostlarım. Bunun için küfü, denklik kadın tarafından erkekte aranır. Bu noktalarda erkeğin daha üstün olması, bir kademe, bir gömlek, bir kuşak üstün olması tercih edilir. Denklik evlenmenin şartı değildir. Yani daha uygun dini, manevi şeyler bunu lüzumsuz kılabilir. Fakat varlığı lüzumlu olan şeylerdendir. Bu hususlar içindeki en mühimi, mesela hani ahlaklı olanı, dindar olanı seçin diyor Resulullah Efendimiz. Erkeğin dindarlığıdır. Mesela namaz kılmayan, içki içen, kumar oynayan bir erkek, namaz kılan ve haramdan korunan salih bir kızın küfüvü ya da dengi olamaz. Ya da tam tersi, günümüz dünyasında bu anlattığım değil de şöyle bir şey görüyorum ben. Namaz kılan, kendisini yetiştirmiş bir erkek, dini hassasiyeti olmayan, namazında niyazında olmayan, tesettüre riayet etmeyen bir kıza talip oluyor. Yani bu bir yabancı kadın da olabiliyor. Hani dinen yasak mı? Hayır. Yani zihinde de şöyle bir şey var. Nasıl olsa bir evleniriz, onu da Müslüman yaparız. Bu düşünceyle evlenen erkeklerin büyük çoğunluğunun hem eşleri hem de çocuklarını yetiştirmesiyle sıkıntı dolganı biliyorum. Görüyorum. Avrupa turnemde ziyaret ettiğim bütün ailelerde, gittiğim evlerde, yaptığım seminerlerde görüyorum. Pişmanlar aziz dostlarım. Özellikle çocuklarıyla alakalı, çocuklarının paylaşmasıyla, eğitimiyle alakalı. Avrupa şartları, baba sürekli işte profesyonel hayatta asla dakika düşüyor senelik paydan üstadın dediği gibi. Bir dakika bile geç kaldığınızda inanılmaz şeyleri var. Cezaları var. Hele bunu üst üste 3 defa yaptıysanız. Yani orada iş dünyasında profesyonellik birinci kural. Oradan da arta kalan vakitte çocuğu yetiştirmek falan zaten çevresel etkiler falan. Yani ben çok nadirattan mutlu olarak iyi ki buradayız diyen bin pişman olan aileler görüyorum. Bir aile koçu olarak gördüğüm gönlüm tasvip etmese de aklım böyle yani böyle olması gerektiğini onaylıyor. O da şudur ki erkekler dinen de denklerine talip olsunlar. Kızlarımız da dinen denklerin teklifini kabul etsinler. Buradaki denkliği dinen biraz açmak istiyorum aziz dostlarım. Çok özür diliyorum sizden. Lütfen beni affedin. Lütfen kusuruma bakmayın. Yani hayal ediyorum. Gerçekten bunu anlatırken utanıyorum ama maalesef İslam'a yetmediği bir çağda yaşıyoruz aziz dostlarım. Maalesef İslam birbirimizi tanımlamada, muamelette, dostlukta geçer bir akçe değil. Maalesef değil. Esef ala üstüne, esef ala esef derler ya hani esef üstüne esef. Maalesef değil. Ne yazık ki değil. Müslüman bir kişi, Müslüman bir kişiyle karşılaştığında onun Müslümanlığından tatmin olmadığı için ona cemaatini, cemiyetini, meşrebini, tarikatını soruyor. Can kardeşim Müslüman işte. Sen onu bırak da diyor, kimlerdensin bana onu söyle. Buna tamamen karşı bir kardeşiniz olmama rağmen evlilikle ilgili maalesef ben de bu olguya onay vermek ve bunu kabul etmek durumundayım aziz dostlarım. Maalesef, maalesef diyorum ama. Buradaki maalesefleri ne kadar arttığının farkındasınızdır. Çünkü farklı cemaatlerden birbiriyle evlenen ve sevdikleri din büyükleri farklı olduğu için ihtilafa düşen, ayrılan eşler, kavga eden eşler gördüm ben. Farklı cemaatlerden evlenen, yaptıkları ibadetler farklı olduğu için birbirinden ayrılan, birbirine soğuyan eşler gördüm. Mümkünse aynı meşrepten hocanızı hoca diyen, aliminizi alim bilen, allameyi allame olarak, büyüğünü büyük olarak sayan birine talip olunuz. Denkliği bu açıdan, din büyükleri olarak, denkliği olarak da açmak istiyorum. Çünkü günümüz dünyasında anne babalar büyük olarak kabul edilmediği için illaki dini anlamda da bu da çok kötü bir şey de değil. Hani bunu söylerken maalesefleri birbirinin farklı din büyüklerine münakaşayla böyle bunu reddederek karşı çıkan ailelerden dolayı bunu söyledim. İyi damat, kız isteme, söz, nişan, nikah ve düğün süreçlerinde kız ailesine sorun çıkartmayan kişi. Bazı aileler tanıma döneminde daha yoğun, bazıları daha az yoğun geçebiliyorlar bu dönemi. Burada damat ısrarcı olmamalı, halden ve durumdan anlamalı. Karşı tarafın, ki karşı taraf artık kendi tarafı da eşinin ailesi. Dolayısıyla uygun bir uhulet ve suhulet dediğimiz bir tarzda bu süreci geçmelidir. İyi damat, talip olduğu kızın ailesine de iyi bir aracı seçmeli. Hani birini gönderiyoruz ya, ilk ilişkiyi kurması, ilk arayı bulmasıyla alakalı. Evliliğin ilk adımında uygun olmayan bir damadı bazen biz şey yapıyoruz, uygun değil diye, ama damadı temsil etmeyen aracılar da evliliğin ilk adımında uygun olmayan bir durumdur. Gidişatı kötü etkileyebilir. Sonuçta kayınpeder ve kayınvalidenin damadı tanımasında ilk adım budur. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim sırrınca, ilk ziyaret, ilk isteme, ilk dönemdeki en kritik eşik ve bu kritik eşikte bunu iyi planlayan, düşünceli bir damat, bundan sonraki hayatta da kızını düşünecek zehabına ve fikrine kaptıracağı için kayınvalide ve kayınpederi iyi bir damat olacaktır. Son olarak iyi damat, iyi araştıran bir damattır diyelim can dostlarım. Bir kız annesi veya babası elbette kızını her yönüyle emanet edeceği bir damat arar. Amenna. Peki evlilik terazisinin diğer kefesi olan damat hangi vasıflara sahip? Ailenin bunu araştırmasına daha doğal bir şey olmaz. Ama damat da bu konuda araştırma yapmalı ve bunu aileye hissettirmeli bir şekilde. Bu bir vecibe. Bu vecibe hani genelde aman ha araştırdığımızı söylemeyelim. Hatta ben şöyle, araştırdığı duyulduğu için onu kız isteme töreninde ya bizi de araştırmışsınız falan diye olumsuz manada gündeme getiren aileler biliyorum. Aileler de bu araştırma kısmına takılmamalı. Bunu olumlu karşılamalı. Bunun bir Allah Resulü'nün sünneti olduğunu, tavsiyesi olduğunu, dolayısıyla bunun bir ibadet olduğunu bilmeli. Askeriyede çok sevdiğim bir kural vardır. İtimat kontrole mani değil. Aynen böyle. Size güvenimiz sonsuz ama araştırma da bizim üzerimize vecibe. Bunu da bir hakkın yerine getirdik. Allah Resulü'nün hatırı için bunu yaptık. Ve burada da hani arada anlatırım ben. Benim usule uyabilirsiniz. Hani ben böyle bir talip olduğumuz kızla alakalı, bir akrabamızın talip olduğu kızla alakalı, kız ailesini çok iyi tanıyan bir arkadaşıma canım abim dedim, öyle bir araştırın ki muhabbetimiz artsın. Hemen aradı beni, Münir'cim dedi, yani bugüne kadar böyle güzel bir araştırma şeyi daveti almamıştım. Yani öyle bir araştırın ki aşkımız, sevgimiz artsın. Öyle bir araştırın ki varsa bir şey bu ilişki başlamadan bitsin. İkisi de var yani. Burada aşkı artıracak bir tarzda araştırma. Bundan sonra daha kötü bir şey olacağına ilk başta bunun bilinmesi ve helalleşerek ayrılmasından daha doğal, daha güzel bir şey yok. Adı üstünde tanıma süreci. Bu anlamda araştırmayla alakalı son cümlem, olumsuzluklar ve güzellikler yakalandığında güzellikler de konuşulabilmeli. Şımarmasın diye söylenmiyor. Hayır, söylenmeli. Olumsuzluklar da söylenmeli. Halli varsa halledilmeli, yoksa o yoldan dönülmeli. Bu erken evlilik töreninde isteme, tatlı, işte ondan sonra söz kesme ya da daha sonrası nişan, zaten nikahtan sonra dönüş yok. Çok daha büyük felaketlere yol açacaktır. Yani ehveni şer dediğimiz şey, kötülüğün zararı neresinden dönersek kârdır sırrınca bizi çok daha güzel bir yere getirecektir. İnşallah gelecek hafta damatla alakalı bir miktar daha anlatacaklarımız var. Ondan sonra ailenin ikinci bir unsuruna da değiniriz Allah nasip ederse. Ama bu dönem içerisinde yaz dönemi de geliyor. Evliliklerin biraz daha böyle arttığı, biraz daha bu tür ilişkilerin geleneksel manada daha fazla toplumsal bir gerçek olduğu döneme giriyoruz. Sizden istirhamım, iyi araştırmadan, İyi tartmadan sadece kızınızın oğlunuzun fikriyle kurulan yuvaların ne hale geldiğini görüyoruz. Aşkın gözü kör. O kör gözleri açmak adına bunu manevi anlamda söylüyorum. İstişare ve araştırma önümüzdeki en büyük düstur, iki düstur. Bu düstura uyarak gönlünüzce dünya ahiretinizin mamur olacağı evlilikler diliyorum hepinize. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.